sen olsaydın.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine sizlerle birlikteyiz. Sen Olsaydın programında bu haftaki konu başlığımız alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmak. Bu hafta bağımlılıklarımızdan bahsedeceğiz. Aslında önce genel bir giriş yapacağız bağımlılıklarımıza dair. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalarda sigara bağımlılığından bahsettiğimiz başlı başına bir programımız olmuştu. Bu hafta az önce de sunduğum, takdim ettiğim üzere alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmaktan bahsedeceğiz. Ama bunun dışında farklı bağımlılıklarımız da var. Örneğin kumar bağımlılığı. Hani bunun içinde şans oyunları, yarış atı, iddialar vesaire hepsini bir arada düşünün. Yine televizyon, internet, sosyal medya, cep telefonu bağımlılıklarımız var. Ve bunlara eşlik eden oyun bağımlılığı var ki özellikle gençlerde ne yazık ki oyundaki direktifleri kendi canı pahasına yerine getirme bile söz konusu haberlerden takip ettiğimiz üzere. Bunun dışında yine moda, tüketim, marka ve alışveriş bağımlılıklarımız var. Yine kişilere, nesnelere, olay ya da durumlara ilişkin bağımlılıklarımız, daha doğru ifadeyle saplantılarımız, takıntılarımız da var. Aslında biz bağlılık ile bağımlılık kavramlarını karıştırıyoruz. Hani şöyle bebeğin dünyaya geldiği andan itibaren o büyüme sürecini bir düşünün. Bebek dünyaya geldiğinde her yönüyle bağımlıdır, değil mi? Dışa bağımlıdır. Annesine, kendisine bakanlara bağımlıdır. Ama büyüdükçe bağımsızlık kazanmaya, kendi ayakları üzerinde durmaya, kendine güven duymaya başlar. Bağımlılık yerini güvenli ve sağlıklı bir bağlılığa bırakır. Bağımsız bir birey ama sevdiklerine bağlı bir birey olur, olmalıdır ki doğru olan budur. Ancak biz kavramları yerli yerine oturtamıyoruz çoğu zaman. Örneğin bir genç sevdiği için ya benimsin ya kara toprağın diyebiliyor. Bu söz sanki ilk bakışta büyük bir sevdaya işaret ediyor gibi görünse de aslında saplantılı, takıntılı, sözde bir sevginin tezahürüdür. Bu bir sevgi ya da bağlılık değil aslında, sağlıksız bir düşüncenin ürünü ve yine ta sözün başından beri söylediğimiz gibi bir bağımlılıktır. Bu da bir bağımlılıktır. Peki genel anlamda düşünürsek bağımlılığın ne gibi zararları var acaba? Bağımlı olduğumuz şey her ne ise biz onu hayatımızın merkezine alıyoruz ve adeta biz onun etrafında dönmeye başlıyoruz. Bağımlılık o olmadan yapamadığımız, onu aklımızdan çıkaramadığımız, onsuz yapamadığımız pek çok şey olabilir. Kişiliğimizi, varlığımızı, hayatımızı ona bağladığımız her ne varsa biz ona karşı bir bağımlılık geliştirmişiz demektir. İşte bu da hayatın normal akışını bozar, kişiyi yorar, yıpratır. Hem bedensel hem de zihinsel ve ruhsal açıdan durum böyledir aslında. Ayrıca bu bağımlılık kişinin enerjisini, zamanını, hatta bazı durumlarda parasını da hep bir yöne kanalize etmesine sebep olur. Kişinin yaşamını işgal eder, farklı ilgi ve yeteneklerinin önünü keser. O bağımlı olduğunuz şey her ne ise aslında o sizi yönlendirir, o sizi çeker, sürükler. Peki çözüm ne? Çözüm her şeyden önce hayatımıza denge kavramını getirmek, oturtmak. Herkese, her şeye gerektiği kadar zaman ayırmak, gerektiğince ilgi göstermek, gerektiği kadar yer vermek. Aslında bakın ibadetlerde bile durum böyledir. Bir gün Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama her gün oruç tutmak ve sürekli ibadet etmek için izin isteyen bir sahabe efendimiz gelmiş. Efendimizin ona verdiği cevap ise çok manidar. Efendimiz Resulullah aleyhissalatü vesselam ona bedeninin, eşinin ve çocuklarının da onun üzerinde hakkı olduğunu söylemiş, vurgulamış. Demek ki biz bağımlılık kavramını bertaraf etmek, bağımlılıklardan kurtulmak istiyorsak her şeyden önce hayatımızda denge kavramını oturtmalıyız. Bir diğer çözüm nedir? Bir diğeri ise bağımlılığımızın farkına varmaktır. Hayatımızda acaba bağımlı olduğumuz neler var? Biz nelere bağımlıyız? Bakın burada da bağımlılıkla bağlılık arasındaki farkın idrakinde olmak lazım. Hani bazen bir şeyi anlatırken bir kişiyi ya da bir nesneye, bir olaya, bir duruma karşı tutumumuzu anlatırken deriz ya, çok bağımlıyım ya da çok bağımlıdır, bensiz yapamaz. Bunu aslında övünme anlamında ya da olumlu bir şeymiş gibi ifade ederiz ama aslında öyle değildir. Bağımlılık kötü bir şeydir. Ama güzel olan nedir? Güzel olan bağlılıktır. Demek ki önce bağlılıkla bağımlılık arasındaki farkın idrakine varacağız, bağımlılıklarımızın farkına varacağız ve hayatımızda denge kavramını oturtacağız. Peki gelelim bu haftaki konumuza. Bu genel girişin ardından, bağımlılıklara dair genel girişin ardından bu haftaki konu başlığımız alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmak. Sen olsaydın, sen alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olsaydın veya sen alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olan bir gencin anne babası olsaydın muhtemelen neler yaşardın? Daha da önemlisi bunları yaşamamak için neler yapardın? Düşünün ki eve geldiğinde çocukların korkup saklandığı, ilgisiz, sevgisiz, duyarsız, alkolik bir baba modeli. Eve ekmek getirmediği gibi, evin hiçbir ihtiyacını karşılamadığı gibi, belki eşini ve çocuklarını döven alkolik bir babaya kim sahip olmak ister ki? Ya da aldığı alkolü fazla kaçırıp üstüne üstlük bir de o halde araba kullanan ve bir masumun hayatına sebep olan bir kişinin yerinde kim olmak ister ki? Yine sırf merak, özenti ve arkadaş baskısı sebebiyle uyuşturucuya başlayan, ancak her geçen gün kullandığı o maddenin müptelası olup sağlığını, okulunu, işini, eşini, ailesini ve dahi hayatını kaybetme noktasına gelmiş bir uyuşturucu bağımlısının yerinde kimse olmak istemez şüphesiz ki. Peki biz süreci başa alalım ve işin çıkış noktasından yola çıkalım. O halde diyelim ki bir insan neden ve nasıl alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olur? Onu buna iten sebepler neler? Bu soru üzerinde düşüneceğiz, bu soruya cevaplar bulmaya çalışacağız ve süreci başa alıp o halde alkol ve uyuşturucuyla bir gencin ya da bir çocuğun tanışmaması için ya da bir yetişkinin bunu bir bağımlılığa dönüştürmemesi için neler yapılabilir? Bu soruların cevaplarını kısa bir aranın ardına bırakalım. Mazhar Fuat Özkan söyleyecek, Sarı Laleler.
Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben. Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Nasıl bir sevdaysa bu, karşı koyamam, dayanamam, kıskanırım, seni paylaşamam. Satırlar uçar gider aklımdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben. Sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Yeniden başlasam bu sefer korkmadan, koklayıp birbirimizi çöpe atmadan. Satırlar uçar gider aklımdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben, sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam, dayanamam, kıskanırım, seni paylaşamam. Satırlar uçar gider aklımdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Bu hafta alkol ve uyuşturucu bağımlısı olmaktan söz edeceğiz demiştik. Ve eserimizi takdim etmeden önce de konuyu bir soruyla bağlamıştık. Dedik ki, peki biz bu süreci başa alalım ve işin çıkış noktasından hareket edelim. Bir insan neden ve nasıl alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olur? Onu buna iten sebepler nelerdir? Tüm dünyada bağımlılıkların başlangıcı aslında önce sigaradır diyor uzmanlar. Sigara alışkanlığı özellikle gençlerde büyüdüğünü ispatlamak, gruba katılmak, onaylanmak, kendi kimliğini kanıtlamak, otoriteye başkaldırmak, merak ve özenti gibi sebeplerle başlıyor. Uyuşturucu bağımlısı gençlerin %80'inin daha önce sigara ve alkol kullanıcısı olduğu da yapılan araştırmalarda ifade ediliyor. Önce sigarayla başlayan genç ardından alkolle, özellikle bira ile devam ediyor ve son yıllarda özellikle alkolsüz bira tabirinin yaygınlaştırılması, reklam edilmesi de ne yazık ki önemli bir algı operasyonu. Düşmanı küçük gördüğünüz müddetçe tedbir almazsınız ya da tedbir almayı geciktirirsiniz. İşte bu sebeple hani bir kereden bir şey olmaz ifadesi yaygındır ya, gerçekten bir kere kullanmakla bir şey olmaz mı? Hemen cevap verelim. Aslında her şey o bir kereyle başlar. Peki bağımlılık nasıl oluşur? Birçok alkol bağımlısı kendilerinin bağımlı olmadığını savunurlar, tıpkı sigara bağımlıları gibi. Durumu kabullenmekte zorlanırlar. Bağımlılığı kabullenmedikleri için de tedavi zorlaşır. Her geçen süre beyin, karaciğer ve tüm vücutta yıkımın ilerlemesine sebep olurlar. Aynen sigarada olduğu gibi, hani deriz ya, ya da sigara içenler derler ya, istediğim an bırakırım canım, bu zor bir şey değil. Ama ne yazık ki gerçek öyle değildir. Sosyal içici olduklarını ifade eder alkol kullananlar. Derler ki her akşam bir kadeh alıyorum. Bunu diyen kişi eğer o akşam onu içmediğinde gergin ve huzursuz oluyorsa, kişi bunu kabul etsin ya da etmesin, aslında o bir bağımlıdır. Evet, alkol alındıktan sonra kana karışması ve beyne ulaşması ortalama 7 ila 10 dakika arasında. Yani hızla vücuda nüfuz eder vücuda alınan alkol. Birey herhangi bir nedenle bağımlılık yapan maddeyi kullandığı vakit bu madde beyindeki merkezleri uyarır ve etkileşime girer. Zamanla beynin belirli merkezleri bu maddeye normal görevlerini yapmak için artık ihtiyaç duymaya başlarlar. Vücut maddeye alışınca ona devamlı ihtiyaç hasıl olur. Bu ihtiyaç karşılanmayınca da bedensel ve ruhsal şikayetler belirir. Bağımlılık yapan maddelerde ihtiyaç her geçen süre artarak devam eder. Başlangıçta belki çok küçük miktarda istenilen etki oluşurken, zamanla daha çok maddeye ve daha kısa sürelerde ihtiyaç hasıl olur. İşte bu da bağımlılık denen şeydir. Bakın, normalde aslında vücudun normal işleyiş sürecinde yaptığı, o gerçekleştirdiği fonksiyonlar bu kez dışarıdan bir müdahaleyle gerçekleşmeye başlıyor. Yani artık o madde vücuda alınmadığında işleyiş bozulmaya başlıyor, sürece dışarıdan müdahale edilmiş ve o süreç bozulmuş oluyor. Bağımlılık, bir maddenin vücutta zarar verici sonuçlar doğurmasına karşılık o maddeye ihtiyaç duyulması şeklinde artarak devam eden bir hastalıktır. Evet, bunun özellikle altını çizelim. Bağımlılık bir hastalıktır. Bu sigara bağımlılığı, alkol bağımlılığı, madde bağımlılığı, bunların hepsi uyuşturucu bağımlılığı, hepsi bu gruba dahil. Hem beyni hem de davranışları etkiler bu bağımlılık, kişinin günlük aktivitelerini ve yaşamını bozar. Zamanla tüm hayatı o maddeye ve onu temine odaklanır kişi, bu da başka kötü davranışların ve sonuçların ortaya çıkmasına zemin oluşturur. Zamanla hatta hırsızlık, gasp, adam öldürme ve en nihayetinde ise uyuşturucu kullanan kişinin belki sokakta, belki evinde ölü bulunmasıyla işte işin geleceği son nokta budur maalesef. Ama öncesinde aşama aşama ev, aile, iş ya da okul hayatının bozulması, toplumsal değerlerin yok olması, her türlü suça eğilim, maddi, manevi, fiziksel, fizyolojik bir çöküş hasıl olur o kişinin hayatında. İnsan en çok da bu maddeleri üreten, satan, aracı olan kişilere öfke duyuyor değil mi? Öyle merhametten yoksun oluyorlar ki, özellikle ilk hedefleri ne yazık ki okul çağındaki gençler ve çocuklar. Üstelik de ilk zamanlar alışmalarını sağlamak için parasız bir şekilde sunuyorlar ve farklı şekillerde sunuluyor ki bunun bir yabancı madde olduğu belli olmasın. Farklı kılıflarda, farklı şekillerde çocuklara, gençlere takdim ediliyor ne yazık ki. Dolayısıyla çocuk ve gençlerimizi alkol ve uyuşturucudan korumak için her şeyden önce ailelere ve topluma çok çeşitli görevler düşmekte. Bakın, önce her şey ailede başlıyor. Çocuk ve gençlerin öncelikle aile içinde mutlu olmaları ve mutluluğu dışarıda aramamaları gerekiyor. Anahtar cümle burada. Mutluluğu dışarıda aramaya başladığı andan itibaren çocuk ve gençler böylesi tehlikelere çok açık bir halde olabiliyor. Ailece sinema, tiyatro, gezi ve piknikler, ev içinde çeşitli oyunlar, sohbetlerin olduğu bir aile ortamı oluşturabilmek önemli. Ama bakın, altını çizelim ki tüm bunların ergenlik öncesinde, çocuklukta bu bağın kurulmuş olması gerekiyor anne baba çocuklar arasında. Çünkü evrende hiçbir şey boşluk kabul etmez. Eğer çocuk ve genç ailede mutlu olamamışsa, aile içinde mutluluğu bulamamışsa, mutluluğu dışarıda aramaya başlayacak ve mutluluğu farklı maddelerde, farklı şekillerde, farklı yollarda temin etmeye çalışacak. İşte bu da fırsatçıların ekmeğine yağ sürecek. Anne babanın kendi içlerinde ve birbirleriyle tutarlılığı, özellikle yemek saatlerinde birlikte olma, hani hafta içi herkesin işi okulu varsa bile en azından hafta sonunu birlikte geçirmeye gayret etme, aile bütünlüğünü ve birlikteliğini esas alma, kuralların çok sert olmaması ama bununla birlikte aşırı özgürlükçü bir aile yapısından da kaçınılması, güven ilişkisinin, sevgi ve saygının olması, sürekli eleştiri ve kıyaslamadan kaçınılması ve sağlıklı bir iletişimin aile içinde kurulması gerekiyor. Nasıl bir iletişim? Her şeyden önce göz temasıyla, ilgiyle, dikkatle dinlemek çocuklarımızı, gençlerimizi. Gerekli fiziksel teması, ilgiyi, öpme, sevme, sevilme, dokunma, bu ihtiyaçlarının karşılanması çocukların ve gençlerin, aile içinde bu ihtiyaçların karşılanması ve güven ilişkisinin, sağlıklı bir iletişimin temellerinin ta bebeklik, çocukluk dönemlerinden itibaren atılmış olması gerekiyor ergenlik dönemine gelmeden önce. Yani anne baba ve çocuk arasında ergenlik dönemine gelmeden önce sağlam ve güçlü bir iletişim, sevgi, saygı ve anlayış temelinin oluşturulması gerekiyor. Ve yine çocukların, gençlerin cesaretlendirilmesi, yüreklendirilmesi, takdir edilmesi, özellikle sosyal pekiştireçlerle ödüllendirilmesi, ne az ne de fazla sorumluluk verilmesi, her konuda önce anne babanın güzel işlerde örnek olması ve doğa içinde kendisiyle, doğayla, insanlarla barışık bir hayat tarzının teşvik edilmesi ve bu konuda da yine model olunması önemli. Çünkü eğer çocuk aile içinde cesaretlendirilmez, yüreklendirilmez, teşvik edilmez ve onaylanmazsa ne olacak? Yine tüm bu ihtiyaçları aile dışındaki çevresinde karşılamaya çalışacak. Ailem beni onaylamıyor, o halde arkadaş çevresinde onaylanmalıyım. Ailem beni desteklemiyor, teşvik etmiyor, o halde beni teşvik edenleri, bana arka çıkanları ben arkadaş olarak seçer, o grubun içinde bulunursam bu beni daha ileriye götürecek gibi bir takım varsayımlar içinde bulunmaması için o gencin ya da çocuğun ailede önce bu ihtiyaçların karşılanmış olması gerekiyor. Toplumsal olarak yapılabilecekler listesine bakıldığında her şeyden önce bakın algıların değiştirilmesi önemli. Örneğin sigara yakarsam ya da bir kadeh içersem rahatlarım düşüncesinin toplumsal dilden, dizilerden, filmlerden, şarkı sözlerinden, romanlardan arındırılması gerekiyor. Tabii bu çok zor ve uzun bir süreç. Ama nereden başlanırsa kâr kârdır. En azından şu an için, şu noktadan itibaren bu toplumsal dile ve algıya dikkat etmek lazım. Bazı durum ya da davranışların sigara ya da alkol almayla eşleştiriliyor olması, özellikle görsel medyadaki reklamların bu çağrışımın yapılması ne yazık ki en çok gençleri tetikliyor. Çünkü bizler nasıl düşünüyorsak öyle konuşuyoruz. Nasıl düşünüyor ve konuşuyorsak da öyle yaşıyoruz. O halde bu zincirleme süreci biz olumlu yönde etkilemeye çalışalım. Toplum olarak genciyle, yetişkiniyle, stresle başa çıkma, öfke kontrolü, sorunlarla baş etme gibi konularda ciddi eğitim programları düzenlenmeli ki kişi sorun karşısında bu gibi bağımlılıklardan medet ummaya kalkmasın. Hani az önce dedik ya, bir sigara yakarsam ya da bir kadeh içersem rahatlarım düşüncesinin önce bu algının, bu toplumsal dilin düzeltilmesi gerekiyor. Kişi sorun karşısında kendini çaresiz hissetmemeli. Çareyi bu gibi yanlış yollarda değil de gerçek kaynaklarda aramalı. Sorun çözme becerisi geliştirmeye çalışmalı. Bu da ne zaman başlayacak? Ta küçük yaşlarda başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren bir çocuğun kendi sorunlarını halledebilmesi için cesaretlendirilmesi, yüreklendirilmesi, yönlendirilmesi, çeşitli yöntemlerle örnek olunması ve bu yollarla sorun çözme becerisinin geliştirilmesi lazım. Aksi takdirde bu ve benzeri durumlar çözüm olmadığı gibi aslında sorunları kat be kat artırıyor. En büyük çözüm alkol ya da sigara veya uyuşturucu gibi bu tarz bağımlılıklara hiç başlamamak, başlandıysa bile en yakın zamanda tedaviyi kabul etmek, yani bırakma noktasında irade gösterebilmek. Bakın işin ucu ta çocukluğa kadar uzandı değil mi? Çocukluktan itibaren biz sorun çözme becerisine sahip olabilsek, sorunlarla karşılaştığımızda doğru çözüm yolları aramaya çalışacağız. Yanlış yerlerde yanlış çözümler aramayacağız o halde. Özellikle gençlerin enerjilerini olumlu yönde kanalize edebilecekleri spor, yüzme gibi faaliyetler, geziler, bilim fuarları, okuma kulüpleri, müzik, tiyatro, drama gibi kurslar hazırlanmalı ki genç zamanını ve enerjisini iyi bir şekilde kullanabilsin, iyi arkadaşlıklar kurabilsin, yararlı etkinliklerde bulunabilsin. Tabii milli manevi değerler eşliğinde bir takım uğraşılarda bulunması da yine bu sürece olumlu yönde etkileyecektir. Bakın maddeyle ilk tanışma ve madde kullanımının en sık ergenlik döneminde olduğu, başlamaya sebep olarak da %50 oranında içinde bulunulan ortam ve arkadaş çevresinin etkili olduğu gerçekleri göz önünde bulundurulursa, gençlere yeni uğraş alanları, ilgisini çekecek alternatif etkinlikler hazırlamak hem ailelerin, hem yerel yönetimlerin, hem sivil toplum kuruluşlarının görevleri arasında aslında. Çünkü bu bağımlılık sadece o genci ya da onun ailesini değil, aslında tüm toplumu ilgilendiriyor. Bakın uyuşturucu bağımlısı bir genç olmak ya da uyuşturucu bağımlısı bir gencin ailesi olmak dedik belki konu başlığı olarak ama aslında uyuşturucu bağımlısı olan genç de o gencin ailesi de o toplum içerisinde değil mi? Dolayısıyla onun olumsuz her tür davranışı ve o davranışların her tür olumsuz sonucu bir şekilde topluma da sirayet edecek. Toplum düzenindeki asayişin bozulması, suçlar, kazalar, gasp ve cinayetler nihayetinde tüm toplumun huzurunu bozacak. Ailede, aile bireyleri, özellikle anne babalar, okulda öğretmen, yönetici ve rehber öğretmenler, çevrede komşu, esnaf ve tanıdıklar ki bakın geçmiş yaşam kültürümüzde, o mahalle kültüründe bu çok baskın ve önemli, olumlu bir faktördü ama günümüzde galiba çevrenin bu olumlu etkisini biz mahalle baskısı adı altında olumsuza çevirmeye başladık ve işlerliğini kaybetmeye başladı. Evet, dedik ki ailede aile bireyleri, okulda öğretmen, yönetici ve rehber öğretmenler, çevrede komşu, esnaf ve tanıdıklar, iş ortamında diğer çalışan ve amirler, yani velhasıl herkes iyi bir gözlemci olursa sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, spor kulüpleri, medyada bu konuda üzerine düşeni yaparsa alkol ve uyuşturucu bağımlılığının önüne ancak o takdirde geçilebilir. Bakın, iyi bir gözlemci olursa dedik. Dikkatinizi çekti mi acaba bu ifade? İyi bir gözlemci olursa ne olur, ne değişir? Aslında madde kullanımının İyi bir gözlemci olduğumuz takdirde anlaşılabilecek bir takım fiziksel belirtileri var. Eğer anne baba iyi bir gözlemci olursa, eğer okulda öğretmenler iyi bir gözlemci olursa, o çocuğun ya da gencin uyuşturucu bağımlılığının olduğu belki daha erken bir dönemde anlaşılabilir ve bunun için gerekli girişimler başlatılır. Gerek idrar, saç teli veya tükürük testleriyle madde kullanımı tespit edilebiliyor. Erken tespit edilmesi de tedaviye erken başlanması demek ve böylece o gencin ya da çocuğun o bağımlılıktan daha erken kurtulması demek. Uyuşturucu ya da benzer bir madde kullananlarda ne tür değişimler oluyor, ne tür belirtiler oluyor? İçe kapanma veya aşırı hareketlilik, öfke patlamaları, duygu durumlarında ani dalgalanmalar, bazen çok neşelidir, bazen çok keyifsizdir. Ya da uyuşukluk hali, dikkat ve konsantrasyon eksikliği, unutkanlık, özellikle bakın halüsinasyonlar, yalan söyleme, fazla para harcama gibi bir takım değişiklikler görülebilir. Bununla birlikte fiziksel görünümde yine bazı değişiklikler, dış görünümde bazı değişiklikler olabilir. Yüzde ve gözde kızarıklık, burun çekme, akıntı, göz bebeğinde daralma, terleme, titreme, dengesizlik gibi halleri de gözlüyorsanız genç ya da çocuğunuzda bir madde kullanımı olabilir. Dikkatli olmak lazım. Ailedeki geçimsizlik, iletişimsizlik, aşırı baskı ya da başıboşlukta, akademik başarıdaki yetersizlik, okul başarısızlığından dolayı okuldan kopuşlar, gençlerdeki manevi boşluk ve inanç zaafı, merak, özenti, kötü arkadaş çevresi gibi sebepler bir araya gelince ne yazık ki alkol ya da uyuşturucuya başlama gerçekleşebiliyor. Bakın, şu ana kadar daha ziyade gençlerden bahsetmemizin sebebi alkol ve uyuşturucu ile tanışmanın o dönemlerde daha sık olması sebebiyle. Ama tabii ki yetişkin alkol ve uyuşturucu bağımlıları da var. Bu hususta toplumun ve bireyin inanç sisteminin de etkili olduğu görülüyor. Alkol ve vücuda zarar veren her tür maddenin dinimizce yasak ve haram oluşu, dini duyguları güçlü olan kişilerde etkili oluyor. Dinin bu maddelere yaklaşmayı dahi uygun görmemesi ve yine bunların ibadetlere de engel teşkil etmesi, güçlü dini inançları olan kişilerde böylesi eğilimleri daha en baştan baskılıyor. Dikkatinizi çekmiştir, Ramazan ayında alkol tüketiminin azalması ya da bitmesiyle birlikte yine suç oranlarının da düşmesi aslında manidar bir veri bu noktada. Her şeyden önce belki de şunu düşünmek lazım. Bu sözlerle programımızı nihayete erdireceğiz yavaş yavaş. Bakın, bu beden, bu can bir emanet. Bu bilinçle kişi bedenine zarar verebilecek, zamanını, parasını, enerjisini boşa harcayacak her şeyden uzak durduğu gibi yaşadıklarının ve yaptıklarının da bir hesabı olacağı düşüncesi ile kendine ve hayatına çeki düzen verir. İşte böylesi bir hayat anlayışında, böylesi bir hayat tarzında da alkol ve uyuşturucu bağımlılığına artık yer yoktur. Rabbim müptelası, bağımlısı olabileceğimiz her türlü illetten bizleri de, çocuklarımızı da, gençlerimizi de korusun inşallah. Sağlıkla, sıhhatle yaşamayı hepimize nasip etsin. Bu hafta da geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Görüşünceye, buluşuncaya kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.